Merhabalar.
Çok teşekkür ederim. Ya burada olmak için çok mutluyum. Çok hoşlanıyorum sizinle birlikte olmaktan. Nasılsınız? Hazır mısınız? Biraz heyecanlıyım. Ve yani iyi bir şekilde heyecanlıyım gerçekten. Vaazın sonunda neden anlatacağım? O zaman iyice dinlesin, anlayacaksınız. Tamam mı? Bugün son benzersiz benzetmelerin serisinden son vaazı veriyoruz. Biliyorsunuz son birkaç hafta boyunca İsa'nın anlatılan benzemelerinden birkaç anlattık. Ve Rab İsa'nın hikmetinden, o hikmeti bizi şaşırdı. Değil mi? Yani bunu demek mi? Wow, onun hikmetini inanılmaz. Bazen şok olduk. Ya Rab İsa gerçekten onu söyledi mi? Wow, tamam. Ve benim için, yani benim yüreğimi yumuşattı. Çünkü onun merhametini güzel ve herkesin gelmesini istediğini gördük. Bugün İsa'nın en kısa benzemelerinden birini anlatacağım. Tek bir ayet. İki cümledir. Tamam mı? Ama çok önemli bir olan olmuş. Çünkü Mata, Markos ve de Luka bunu kaydettiler. Ben Luka'dan okuyacağım. Siz yani Mata 4 ya da Mata 13 ya da Markos 4'te okuyabilirsiniz. Ben Luka 13 ayet 19'dan anlatacağım. Tanrı'nın egemenliği bir adamın bahçesine ektiği hardal tanesine benzer. Tane gelişip ağaç olur, kuşlar dallarında barınır. O kadar. Çok kısa, değil mi? Yani bundan bir şey öğrenebilir miyiz acaba? Öğreneceğiz. Ve birkaç soru sorarak öğreneceğiz. Ve birinci sorumuz şudur. Tanrı'nın egemenliği nedir? Yani İsa Mesih Tanrı'nın egemenliği derse ne demek istedi? Sanki hem İsa hem de Luka bizim anladığımızı bekledi. Çünkü anlatmıyorlar. Ve gerçekten ilk duyanlar bu ifadeyi anlayacaktılar. Ah evet, Tanrı'nın egemenliği. Biz bunu biliyoruz. Ama biz maalesef bugünlerde bilmiyoruz. O zaman ne demek olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Hamdolsun ki Mata'nın kitabında Mata bize bir ipucu veriyor. Ve çok ünlü bir ayet içinde bulundu. Büyük ihtimalle siz biliyorsunuz. O zaman ben ayete başlayacağım. Siz tamamlanacaksınız. Tamam mı? Yani ben ilk parçası söyleyeceğim. Siz bildiğinizde tamamlanabilirsiniz. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi. Doğru, hamdolsun, biliyorsunuz. Evet, yani egemenliğin gelsin. Ne demek? İstediğin gibi olsun. Senin, bizim değil, Tanrı'nın isteği olsun. Çünkü Rab Tanrı bir yerde egemen olursa, oradaki kişiler ona itaat ediyor. Ona bakıyor. Ne söyledik bugün? Seviyorum bu ilahi, sağ olsun canım. İsa, Rabbimiz dedik, değil mi? Ve İsa egemen olursa bir yerde, onun isteği olacak. Tanrı'nın egemenliği olacak. Tamam mı? Şu anda göklerde Tanrı'nın isteği tamamen oluyor. İstediğin gibi tam oldu. Dünyada öyle olur mu? Yok, çünkü kötülük var, günah var. Tanrı neden buna izin veriyor? merhamet ile buna izin veriyor. Çünkü adalet ile eğer günah kötülüğü silecekti, bizi de silecekmesi gerekiyor. Bu yüzden şu anda Tanrı'nın tam istediğini dünyada değildir. Ama istiyoruz bunu. Senin istediğin olsun diye dua ediyoruz. Allah hem cennette de hem de burada egemen ol diyoruz. İkinci sorum var. Bir hadal tanısı benzetmeden Tanrı'nın egemenliği hakkında ne öğrenebiliriz? Yani bir hadal tanısı nasıl Tanrı'nın egemenliğini benzeyebilir? Bazı benzerlik var. Ve bugün sizinle bunlardan birkaç tane paylaşmak istiyorum. Hepsini olmayacak ama birkaç var. Benzerliklerden biri ve birincisi, bir adam vardı. Bir adam bu hadal tanısı aldı ve bahçesine ekti. Aynı şekilde biri aktif olarak istekle Tanrı'nın egemenliğini ekti. Bu biri kim? Bir adam değildi. Tanrı bunu başladı. Tanrı aktif olarak istekle, kendi isteğiyle bir tohum aldı ve dünyaya ekti. İkinci benzerlik var. Bu adam kendi bahçesine ekti. Neden? Çünkü bu adam bir hardal bitki kendi bahçesinde olduğunu istedi. Olacağını istedi. Yani bir adam burada ağaç istiyorum derse orada bir tohum ekmiyor. Çünkü o mantıksız, aptal. Burada bir ağaç istersem nerede tohum ekiyorum? Tam burada. Bu adam, bu hardal eken adam, hardal bitki istedi bahçesinde. Aynı şekilde Tanrımız onun egemenliği nerede istedi? Kendi bahçesinde. Burada istiyor. Bahçede, dünyada istiyor. Bu yüzden bu dua okuduğumuzda Tanrı'nın isteğiyle okuyoruz. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediği olsun. Burada olsun. Anlatabildim mi? Dünyada olsun. Bu yüzden Rab Tanrı o tohumu aldı ve dünyaya indirdi. Üçüncü benzerlik de var. Bir slide var. Bu hardal taneler. Küçücük. Benzetmedeki adam bir hardal tanesi ekti. Ve Rab İsa neden hardal tanesinin benzetmeyi kullandı? Mükemmel bir öğretmen olduğu için o zamandaki bir deyim kullandı. Yani mektuplardan, metinlerden anladık ki o zamanda 2000 sene önce eğer bir şeyin çok küçücük olduğunu anlatmak istediysen, minicik olduğunu anlatmak istediysen bir hardal tanesine kadar küçük diyebildin ve herkes anladı ki çok küçük demek istedi. Yani biz ne diyecektik? Yani bir zerre kadar küçük. Yani olabilir ya. Küçük. İngiltere'de karınca kadar küçük diyebildik. Ama yani İsa Mesih bu benzetmede bunu anlatıyor. Rab Tanrı'nın ektiği hardal tanesi küçüktü. Zayıf göründü. nasıl başladı? Bir bebek ile başladı. O kadar küçük. Nasıl başladı? Bir adam, tek bir adam ile başladı. Öyle geldi. Dördüncü benzerlik var. Bir adam hardal tanesi ektiğinden sonra artık benim bahçemde hardal olduğunu söyleyebilir. Yani arkadaşına gidebilir. Ya arkadaşım, benim bahçemde hardal var diyebilir. Arkadaşı gelip bakarsa bir şey görmüyor. Yalan mı söylüyor musun? Yok, hardal var. Ama şu anda tohum oldu. Geliyor. Saklanır bir şey. Ama İsa Mesih bu tohum olarak küçücük bir şey. Geldikten sonra herkese ilan edebilir ki Tanrı'nın egemenliği geldi, yaklaştı. Ve gerçekten bir iki yerde bunu söyledi. Matta 12'de okuyoruz ki bir cin kovduktan sonra herkes tartışıyor. Ya bu şeytanın işi. Yok bu Tanrı'nın işi. Herkes yani bunu tartışıyor. Rabbi Mesih bunu söyledi. Ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Dünyaya geldi. Başka bir yerde, Matta 4'te, İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Size geldi. Ve sadece İsa değil, çünkü küçücük başladı ama büyümeye başladı. Ve o kendi öğrencilerine ondan sonra bu emri verdi. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun, dedi. Tanrı'nın egemenliği geldi. Tamamen geldi. Son, yani beklediğimiz bir şey geldi. Yok, bir tohum olarak geldi. Ama gerçekten geldi. Beşinci benzerlik var. Ve bunun ardından gelir. Bir tohumun ektiğini lazım. Eğer onun çalışmasını, onun ekisini istiyorsan, ekmek lazım. Doğru değil mi? Yani İsa Mesih başka bir yerde bunu anlattı. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Yani biliyordu. Siz de biliyorsunuz. Bilmiyorsanız belki okula geri gidin. Ama yani şöyle oldu. Tohum toprağa ekerek bitkiyi yaratıyor. Ama toprağa gitmezse bitki ürün hasat olmayacak. Bir adam hardal tanesi eliyle aldığı gibi ve dışarıya herkesin önünde taşıdığı gibi İsa Mesih herkesin önünde dışarıya taşındı. İnsanların elleriyle çarmıha gerildi İsa Mesih. Ve bir tohum gibi öldükten sonra toprağa verildi, mezara verildi. Gömüldü. Ve herkes bu işin bittiğini olduğunu sandılar. Ama altıncı benzerlik de var. Bir tohumda yaşam var. Ektikten sonra büyümeye başlıyor karanlıkta, saklanan bir yerde. Gelişmeye başlıyor. Güçsüzlükte ekildi yaşamın gücüyle toprağından çıkıp filizlenir. Bir mucize. Tıpkı İsa Mesih gömüldükten sonra, 3 gün sonra mezardan çıktı. Yaşam var. Tanrı'nın gücü, ölümün gücünden, günahın gücünden, şeytanın gücünden daha fazla kudretli, daha fazla etkili, daha fazla güçlü olduğunu ispatladı. Zaferi kazandı. Yaşam ölümü yendi. Şeytanın planlarını mahvetti. Dünyada dolaşırken İsa Mesih Tanrı'nın her emri, her buyruğu itaat ettiği için, mükemmel olan yaşadığı için, kutsal olan olduğu için mezara gittiğinde orada kalamadı. Yaşam kazandı. Mezardan çıktı. Özlem abla'nın vaftizi gördük ve suyun altına geçti, tekrar geldi. İsa Mesih toprağa gitti, geri geldi ve biz iman ettiğimizde sembolik bir şekilde aynı şey yapıyoruz. Çünkü gerçekten İsa Mesih ile öldük, gömüldük. Onunla birlikte yaşama kavuştuk. Yaşam bize geldi. Ve ona itaat, İsa Mesih nasıl Tanrı'nın egemenliği getirdi? İtaat ederek. İsa Mesih'in yaşamında, hayatında, yüreğinde %100 Tanrı egemen oldu. %100. Bu yüzden Tanrı'nın egemenliği geldiğini söyleyebildi. Artık biz Tanrı'nın egemenliğine girmek istersek, biz de yapabiliriz ama ne söylememiz gerekiyor? Rabbimiz İsa, egemen ol, sana itaat edeceğim. Hayatım artık benimki değil, seninki olsun. Benim hayatımda istediğin olsun dememiz gerekiyor. Neden? Çünkü günah işleyen şeytana ait. Yasa bunu diyor. Günah işlersek lanetledik. Tanrı'nın egemenliğinde kalamıyoruz. Biz dışarıya kovulduk. Bu bahçesinin, yani ilk kutsal kitabın ilk anlatmasına. Kovulduk. Artık şeytanın egemenliğinde kalmamız gerekiyor. Kaybettik, kaybolduk. Karanlıktayız. Ve biz çıkamıyoruz. Çünkü şeytan engel oluyor. Hayır. Sen bana ait. Çünkü günah için bedeli var. O bedel kutsallık. Ve sen kutsal değilsin. Geçemezsin. Tutuk. İsa Mesih kutsal olan o tüm bedeli ödedi. Neden bedeli ödemesi gerekiyor? Yani Tanrı güçlüdür. Tanrı her şey gücün yeten biri. Değil mi? Her şey yapabilir. Neden? Ya şeytan yolumdan git. Onu öldürmedi. Ya bizi neden getirmedi böyle? Çünkü Tanrı adil Tanrı'dır. Öyle yaparsa adalet nerede? Haksız bir Tanrımız yok. Büyükten o bedeli ödemesi lazım. Aynı şekilde bizi kurtarmak istedi. Nasıl bir yol buldu? Bu yol buldu Tanrı. Ben geleceğim. Ben bedeli ödeceğim. Hayatımı feda edeceğim. Fedalık. Ve ölerek bizim için bedeli ödedi. Hamdolsun. isim ati yol gechek ve yasham benim dedi. Neden? Çünkü bir yol yaptı. Artık şeytanın egemenliğinden, dünyanın egemenliğinden geçebiliriz. Tanrı'nın egemenliğine girebiliriz. Hamdolsun. Bir yol var. O yol İsa Mesih'dir. Nasıl gidiyoruz? Ona itaat ederek. Evet, Rabbim sen, Rabbi İsa Mesih. Şeytan değil, günah değil, ben Rab değilim dememiz gerekiyor. Rabbin ardından geleceğim dememiz gerekiyor. Bu gerçek. Rabbi ise bunu ispatladı ve bize yaşam veriyor. Yedinci benzerlik de var. Hardal tanesi eken biri hangi türlü ağacı bekliyor? Hardal, evet. Elma tohumu ekersen ne alacaksın? Elma ağacı. Tabii. Ne biçersen, ne ekersen o biçersen. Değil mi? Siz yiyorsunuz. Bu tohum İsa Mesih Tanrı'ya itaat eden biriydi. Yürekten Tanrı'yı seven biriydi. O tohum ekti. Nasıl bir ağacı bekliyoruz? İtaat eden bir halkı bekliyoruz. Tanrı'yı seven bir halkını bekliyoruz. Çünkü aynı şekilde İsa Mesih gibi olacağız. Ama büyüyeceğim, büyüyor. O zaman milyonlarca ona itaat eden, onu seven kişilere bekliyoruz. Nasıl bir halk olacak? Oh! Onun egemenliği o zaman biziz. Eğer biz egemen ol deseydik, biz Tanrı'nın egemenliyiz. Yaşam Kilisesi. Tanrı burada egemenliği olursa, biz Tanrı'nın egemenliyiz. Ve bu iyi haber. Gerçekten. Sekizinci benzerlik var. Hardal tanesi, Hardal tanesi, hardal bitki olacağı. Ama tohumun kadar küçük, hardal tanesi de kadar küçük kalmıyor. Büyüyor. Yani yere göre ama İsa'nın yaşadığı yerde bir tohum, hardal tohum böyle bir bitkiye oluşturabilir. Bu hardal ağacı diyorlar. Bitki. Ama bu gerçek. Ve görebilirsiniz. Onun dalları genişletiyor. Her yere gidiyor. Aynı şekilde Tanrı'nın egemenliği büyüyecek. Dünyanın her köşeye gider. Her yere dokunacak. Büyüyor. Dokuzuncu var. Hardal ağacın büyümesini zamanı ister. Bu ağacı ne kadar, kaç sene istedi bilmiyorum. Yani biliyor musunuz? Bir hardal tanesi ekersen, yani 3-4 ay sonra ilk hasat olacak. Hemen büyüyor. Daha taneleri veriyor. Bu kadar büyük olmayacak. Ama hemen büyümeye başlıyor ve en sonunda tamamen bir ağaç olabilir. Ama sabırla olmamız gerekiyor, değil mi? Yani Tanrı, neden egemenliğin tamamen bugün gelmedi? Sorabiliriz. Ama bizim zamanımıza göre değil, Tanrı'nın zamanında olacak. Sabırla olmamız gerekiyor. Son hafta Ruth abla bunu çok güzel bir şekilde anlattı. Ben daha fazla söylemeyeceğim çünkü yani Ruth abla harika bir iş yaptı. Ve doymasaydınız internet web sitesimizde bulunabilir. Tavsiye ediyorum. Sabırlı ol. 10. benzerlik var. Ve bugünkü son olan. Daha fazla düşündüm ama yani vaktimiz... Hardal ağacı o kadar büyüdü ki her yerden her türlü kuş ona gelip dallarında barınır. Hatırlayalımız Tanrı'nın egemenliği bir adamın bahçesine ektiği hardal tanesine benzer. Tanrı gelişip ağaç olur, kuşlar dağlarında barınır. Aynı şekilde Tanrı'nın egemenliğine gelenler her ulustan, her ırktan gelecek. Her dilden, her halktan gelecek. Yani herkes, her yerden gelebilir ve bu egemenliğinde bir yeri bulabilir. Ve birçok kuşlar gelirse, yani gurultu değil mi? Onların sesini duyuyoruz ve güzel olabilir. Ve renkler, rengarenk olabilir. Tanrı'nın egemenliği aynı şekilde. Bizim seslerimizle dolu bir şey. Rengarenk olacak. Yani herkesin yeri var orada. Çünkü Tanrı'nın daveti İsa Mesih aracılığıyla herkese açıktır. Sen de gelebilirsin. Onlar da gelebilirler. Afrika'dan, Avustralya'dan, Çin'den herkes gelebilir. Herkese açık. Hamdolsun. Sonra geliyorum. Ama iki cümleden ne kadar öğrendik? İsa Mesih mükemmel öğretmendir. O kadar hikmet iki cümle içinde verebilir. Ama biz iyi öğrenci olmalıyız. İyi öğretmen var, biz iyi öğrenci miyiz? Üçüncü sorun var. Tanrı'nın egemenliği hakkında öğrendikten sonra neler yapalım? Nasıl değiştirelim? Yoksa boş ver. Boş oldu. Bugün Tanrı bizim yüreklerimizi dokunsun. Bu odasında iki grup var. Hangi gruptasın? Kendine düşünebilirsin. Birinci grup, siz daha önce Tanrı'nın egemenliğine girmedin. İsa Mesih, sen Rabbimsin, ona demedin. Ona itaat etmeye karar vermedin. İlk önce seninle konuşmak istiyorum. Çünkü bugün o değişebilir. Bugün o kapı açık. Bugün senin için Rabbi İsa Mesih'imiz yoldur. Ama kolay bir seçenek değil. Zor bir şey. Anlatmaya çalışacağım. Yani İsa Mesih bir tohum ile geliyor. Sana sunuyor. Bunu istiyor musun? Yüreğinde ekecek misin? Öyle olursa zaman isteyecek. Harcamak lazım. O bitkiye bakmak lazım. İsa Mesih benim adımdan gelin dedi. Ya zorluklardan, sıkıntılardan geçeceğiz birlikte dedi. Bu yol kolay bir yol değil. Bir tohum size sunuyor. Diğer tarafında bunu kabul etmezsen dünya bize rahat ol diyor. Neden Tanrı'nın istediği olsun? Senin istediği olsun. Ne yapmak istediğin? Yap. Zengin ol. Rahat ol. Merak etme. Ve gerçekten eğer kısa zamanına bakarsan, rahat olmak istersen iyi bir seçenektir. Kolaylık veriyor. Ama aç olan için aç olan hangisi alacak? Para mı? elmas mı alacak, tohum alacak mı? Yani elmas alırsan ne yapacaksın? Ona bakacaksın, güzel pırıl pırıl. Ekersen ne olacak? 10 sene, 20 sene sonra, 100 sene sonra geliyorsun, ha, bir elmas. Yaşam yok. Ve dünyanın teklifinde yaşam yok. Rahatlık var, zenginlik olabilir ama yaşam yok. Bu tohum da aç olan tohum seçecek. Çünkü biliyor ki ekersem hem beni beslenecek, hem de aileme beslenecek, gelen kuşaklarına beslenecek. Yaşam isteyenler İsa'yı takip etsin. Bugün bunu yapmak istersen, toplantı bittikten sonra, ya benimle, Ali abiyle, başka kardeş ile konuşabilirsin. Ve biz İsa hakkında daha fazla söyleyeceğiz, öğreteceğiz. Ve bugün yaşam alabilirsin. İkinci grupta var. Siz kaçmadınız. Daha önce Tanrı'nın egemenliğine girdim. Evet, Rabbim İsa Mesih'dir dedim. Ben ona itaat edeceğim dedim. Biz büyüyor muyuz? Kendimize bakmamız gerekiyor. Büyüyor muyuz? Son seneden daha fazla dua ediyor muyum? Son aydan daha fazla kutsal kitabı okuyor muyum? Bitkiler, tohumlar büyümesi gerekiyor. Biz de bireysel olarak düşünmemiz gerekiyor. Ben büyüyor muyum? Daha seviyor muyum? Biz Tanrı'nın yönetiminde yaşamak istiyoruz. Öyle olursa biz büyüyeceğiz. Çünkü onun kutsal kitabı, onunla konuşma, onun ruhunu bizi besleniyor. Ve doğal olarak büyüyeceğiz. Büyüdüğümüz zaman hasat gelecek. Galatalılar 5'te hasatımızı konuşuyor. Yani sevgi, sevinç, esenlik, sabırlık, yumuşak huylülük, öz denetim, iyilik. Yani bunlar bizim hayatlarımızda bulunacak. Öyle olursa herkes bize katmak isteyecek. Yani bir halk bu şeylerle dolu olursa neden ona katılmak istemeyeceksin? Ve ikinci olarak, yaşam kilisesi olarak biz büyüyor muyuz? Daha fazla kişiler bize geliyor mu? Biz davet ediyor muyuz? Yani hamdolsun bazı kutlamaları olacak. Yani Noel geliyor, yıl dönümümüz olacak, düğün olacak. Yani gelenler olacak, biz davet edelim. Ya gel bu iyiliği görsün, tatsın. Siz de bunu alabilirsin. Yani son hafta kardeşimiz anlattı. Yani onun hayatı nasıl değiştiğini anlattı. Neden bir kişi bunu istemeyecek? Bilmiyorum. Biz büyümeyi bekleyebiliriz. Ve son olarak çoğalıyor muyuz? Çoğaltıyor muyuz? Birkaç sene önce Üsküdar Kilisesi bizden ayrıldı. Biz yani onları gönderdik. Yani ektik. Hamdolsun. Ve şimdi Üsküdar'da da bir topluluk, bir yaşam topluluğu var. Ama durdurmak istemiyoruz. Devam etmek istiyoruz. Ve bugünlerde bazı kardeşlerle Tanrı konuşuyor. Onlara sen gideceksin diyor. Sen yeni bir kilise başlatacaksın diyor. Oh, heyecanlıyım. Rab seninle konuşuyor mu acaba? Biz daha fazla Tanrı'ya itaat eden, Tanrı'nın egemen olduğunu yerleri başlatmak istiyoruz. Yani şaşkın bakalda burada gelsin, evet. ama kartal da da gelsin, çengel koy de de gelsin, Beykoz, Sancaktepe, Şile, İstanbul'un dışarıda, Afyon, Van, her yere gitsin. Sadece Türkiye'de değil, sizlerden bir iki kişi belki Türkiye'nin dışarıya gideceksiniz. Bulgaristan'a, Arnavut'a. Hazır mısınız? Bir tohum ile başlıyor. Bu vaz imanla, heyecan ile söyledim. Neden? Çünkü Rabbimiz bizimle konuşuyor. Hatırlıyorsunuz galiba son sene yaz zamanında Rab Tanrı bizimle konuştu. Lütufuyla olacağını söyledi. Hamdolsun ihtiyacımız oldu ve böyle oldu. Geçti. Son sene ne kadar güzel, ne kadar harika, ne kadar lütufla dolu oldu. Gerçekleşti. Bu yaz tekrar bizimle konuşuyor. Ne söylüyor? İnşa zamanı geliyor. Büyüme zamanı geliyor. Bu sene beklentimiz var çünkü Rab Tanrımız bizimle konuştu. İmanınız var mı? Benim var. Hardal tanesi ekersen hangi ayında ekiyorsun? Biliyor musunuz? Eylül. Eylül ayında. Ve 3-4 ay sonra ilk ondan geliyor. 3 ay sonra, 4 ay sonra ne olacak? Noel olacak. Oh, bu mevsime 4 gözle bekliyorum. İyi olacak. O zaman Yaşam Kilisesi'nde, İstanbul'da ve Türkiye'de, yeryüzünde Tanrı'nın egemenliği geleceğini görmek isteyen var mı?
Var.
Hey! Dua edelim. Bir ilahi ile dua edeceğiz. İlahi söyleyerek dua edeceğiz. Ana, hazır mısın? Bundan sonra, toplantı bittikten sonra dua isteyen şifa için SMS'i kabul etmek için, başka bir şey, her şey için dua almak isteyen, onun gelsin, biz senin için dua edeceğiz.